Ayrım 11, Görünmez Komite, Yaklaşan İsyan, sayfa 107. Yerel düzeyde devlet görevlilerini azledin. Her isyanın hedefi artık geri dönmenin mümkün olmadığı bir noktaya gelmektir. Hem otoriteyi, hem de otoriteye ihtiyacı, hem mülkiyeti, hem de sahip olma isteğini, hem hegemonyayı, hem de egemen olma arzusunu yok ettiğinde isyan artık geri dönüşü olmayan bir noktaya taşımış demektir. Bu yüzden isyan süreci kendi içinde hem zafer hem de mağlubiyet potansiyeli taşır. Yıkmak bir şeyi geri dönülemez yapmak için asla yeterli değildir. Önemli olan yıkımın nasıl yapıldığıdır. Yok edilen şeyin eksiksiz bir biçimde geri dönüşüne neden olacak pek çok yıkma biçimi vardır. Gücünü, düzenin cesedini tekmelemek için harcayanlar, bunun intikam arzusu uyandıracağından emin olabilirler. Bu nedenle ekonomi bloke edilip polis etkisiz hale getirildiğinde, insanlarda devrilen yönetim için mümkün olduğunca az acıma duygusu uyandırmak gerekir. Onları görevlerinden alırken gösterilecek kayıtsızlık ve alaycılık konusunda azami dikkat gösterilmelidir. Böyle zamanlarda iktidarın ademi merkezileşmesi, devrimci merkezileşmelerin sona ermesi sonucunu doğurur. Kışlık saraylar hala var ama devrimci kalabalıklardan çok turistler tarafından saldırıya uğrayınca değerlerini yitirdiler. Bugün Paris'i, Roma'yı veya Buenos Aires'in yönetimini ele geçirmek mümkün, ancak mutlak zafer anlamına gelmez. Rangisi ele geçirmek, Paris'in güneyinde bir pazar, dünyanın en büyük yiyecek pazarı olduğu söylenir. Elise Sarayı'nı ele geçirmekten kesinlikle daha etkili olurdu. İktidar artık dünyanın tek bir noktasında yoğunlaşmıyor. İktidar dünyanın bizzat kendisi, onun akışı ve caddeleri, insanları ve kuralları, şifre ve teknolojisidir. İktidar metropolün kendisini örgütlemesidir. İktidar, meta dünyasının her yerdeki yekpare bütünlüğüdür. Onu yerel olarak alt eden herkes, metropolün kendi bağlantıları üzerinden küresel ölçekte bir şok dalgası göstermiş olacaktır. Chili Sauce Boys'te, Paris'te 27 Ekim 2005 akşamı kimlik kontrolü yapan polis tarafından kovalanırken yüksek gerilim trafosuna sığınan Kuzey Afrikalı Ziad Bena 17 ile Traore Bauna'nın 15, elektrik çarpmışısı sonucu ölümü ve Muhittin Altun'un 17, ağır yaralanmasının ardından başlayan ayaklanma, başlayanlar birçok Amerikalının evini neşeyle doldurdu. Öte yandan Oksakasa'daki asiler Paris'in tüm kalbinde kendilerine suç ortağı buldu. Fransa'da ise merkezi iktidarın kayboluşu, Paris'in artık devrimci etkinliğin merkezi olmadığı anlamına geliyor. 1995 grevlerinden beri ortaya çıkan her yeni hareket bunu doğruluyor. En cüretkâr ve tutarlı eylemler artık Paris'te yapılmıyor. Açıkça söylemek gerekirse, Paris artık sadece baskın yapılacak bir hedef, yağmalanıp harap edilmeye çok uygun bir bölge olarak dikkat çekiyor. Azami yoğunluk noktasına ulaşmış polis metropol akışı dışarıdan kısa ve acımasız akınlara hedef olacaktır. Bu sahte bereket çölünün üzerinde öfke belirip belirip kayboluyor. İktidarın korkunçluğunun katılaşmış hali olan bu başkent görkemli bir harabeye dönüşecek ama başka yerlerindekinden çok daha ileri bir düzeyde gerçekleşecek. Bütün iktidar komünlere. Metrolarda yolcuların hareketlerine engel olan utangaçlık sahnelerinden artık eser kalmadı. İnsanlar boş boş birbirine bakmayı bırakmış, birbiriyle gerçek anlamda sohbet ediyor. Bir grup yoldaş sokağın başında kendi aralarında bir konuyu tartışıyor. Bulvarlarda kendilerini ciddi bir tartışmaya kaptırmış çok daha kalabalık gruplar var. Her gün yeni bir şehirde zincirleme saldırılar düzenleniyor. Yine bir askeri kışla yağmalanıp yerle bir edildi. Bir binanın zorla tahliye edilmiş sakinleri belediye ile pazarlık yapmaktan vazgeçip belediye binasına yerleşti. Bir şirket yöneticisi toplantının ortasında bir avuç çalışma arkadaşının beynini dağıtıverdi. Bütün polislerin, jandarmaların ve hapishane görevlilerinin adreslerinin bulunduğu dosyaların sızması, şehirde eşi benzeri görülmemiş ani bir göç dalgasına neden oldu. İhtiyaç fazlası malları eski bir köy barına ve bakkalına götürüp oradan gereksinim duyduğumuz şeyleri alacağız. Aramızdan bazıları genel durumu ve torna dükkanı için ihtiyaç duyduğumuz donanım meselesini konuşmak için bir araya geldiler. Radyo hükümet güçlerinin geri çekilişi hakkında asileri bilgilendiriyor. Az önce bir roket, Klorvo, tam güvenlikli hapishane, hapishanesinin duvarında gedik açtı. Olayların başlangıcından bu yana aylar hatta yıllar geçtiğine inanmak neredeyse imkansız. Ve başbakan sükunet çağrısı yaparken çok yalnız görünüyor. Aydınlığa kavuşturulması gereken bir nokta. Herkes aynı fikirde. Patlama yakın. Dün kafelerde sürekli konuşulduğu gibi bugün meclis salonlarındaki ciddi ve kendini bir şey sanan adamlar tarafından da kabul ediliyor. Riskleri hesaplamanın kesinlikle keyifli bir yanı var. Ülke topraklarının güvence altına alınması için gereken önleyici tedbirlerin ayrıntılı menüsüyle zaten tanıştık. Yeni yıl şenlikleri kesin bir dönüşüm geçiriyor. Önümüzdeki yıl istiridye olmayacak. Hala bulunabiliyorken tadını çıkarın. Alio Marel, Fransa İçişleri Bakanı, kutlamaları alışılagelmiş kargaşadan kurtarmak için şapkasından 36 bin polis ve 16 helikopter çıkardı. Aynı hokkabaz, Aralık'taki lise gösterilerini Yunanistan'daki eylemlerinden en küçük bir izi gözden kaçırmamaya çalışarak ürkekçe izlemiş, ne olur ne olmaz diye polis aygıtını hazırda tutmuştu. Güven teskin eden vızıltıların altında açıktan açığa yürütülecek bir savaş hazırlığının gürültüsü olduğunu her gün biraz daha net fark ediyoruz. Artık kendisini barışçıl bir operasyon olarak sunma zahmetine bile girmeyen bu soğuk ve pragmatik uygulamaları göz ardı etmek mümkün değil. Gazeteler bu ani huzursuzluğun sebeplerini alt alta özenle sıraladılar. Yarattığı işsizlik patlaması, genel umutsuzluk ve sosyal planlamalarıyla, Kerveel ve Madoff skandallarıyla, Jerome Kerveel, 2008 yılında Fransa'nın önde gelen bakanlarından, Society General'ı 4.9 milyon avro dolandırdı. Bernard Madoff, 2008'de ABD'de tek kişi tarafından gerçekleştirilen en büyük yatırımcı dolandırıcılığı ile suçlanmıştır. Bir mali krizin varlığı zaten ortada. Eğitim sistemindeki ve onun işçi, vatandaş üretimindeki başarısızlık ortada. Hatta orta sınıf çocukların sistemin ham maddesi olması da durumu değiştirmiyor. Hiçbir siyasi temsiliyete oturmayan, toplumun vicdanlı davranış ile emirlerine amade kıldığı bedava bisikletleri kırmaktan başka işe yaramayan bir gençlik var. Bu can sıkıcı konuların hiçbiri başlıca idare biçiminin kriz yönetimi olduğu bu çağda aşılamaz görünmüyor olsa gerek. Tabii iktidarın karşı karşıya kaldığı şeyin ne yeni bir kriz, ne de ard arda gelen ekonomik sorunlar, ne de az çok beklenen arızalarla karşı karşıya kaldığını, aslında tek bir tehlike olduğunu göz önünde bulundurmazsak. O tehlike artık yönetilebilir olmayan bir çatışma biçiminin doğması ve herkesin buna göre konumunu almasıdır. Bu tehlikeyi yaratanlar, bütün bunların nedenleriyle ilgili saçma sapan sorular sorup önüne geçilemez eylem ve çatışma olasılıklarını sorgulamak yerine kendilerine yeni sorular yönetmeliler. Mesela Yunanistan'daki kaosun Fransa'da nasıl yankı bulduğunu sormaları gerek. Buradaki bir başkaldırı orada olan şeyin buraya taşınması olamaz. Küresel iç savaşın yerel ölçekte yine de kendine has nitelikleri vardır. Fransa'daki genel bir ayaklanma durumu bambaşka bir eğilimin patlak vermesini tetikleyebilir. Yunanlı isyancılar kendileri güçlü bir popülaritenin avantajlarını kullanabilecek durumdayken zayıf bir devletle karşı karşıyalar. Bundan sadece 30 yıl önce Albaylar Cuntası'na karşı uygulanan politik şiddetin temelleri üzerine demokrasinin kurulduğunu kimse unutmasın. Belleklerde hala tazeliğini koruyan bu şiddet, Yunanlıların büyük çoğunluğu tarafından içselleştirilmiş görünüyor. Sosyalist parti liderlerinin bile gençliklerinde bir iki molotof atmışlıkları vardır. Ama klasik politika bu deneyimleri dönüştürmenin ve ideolojik çöplerini, isyancılarını kalbine yerleştirmenin bin türlü yolunu bilecek donanıma sahiptir. Yunanistan'daki mücadelenin sokaklarda bastırılmasına karar verilmemişse, polis sokaklarda iyiden iyiye üstünlüğü yitirmişti, bunun nedeni onun başka alanlarda etkisizleştirilmesidir. Tatsız tutsuz ritüelleri, düşünce üretmeyen beyni, küçük ve dar dünyasıyla klasik politikadan daha bıkkınlık verici, daha ölümcül bir şey yoktur. Fransa'daki son derece asil sosyalist bürokratlarımız, meclis salonlarını dolduran buruşuk suratlılar olmaktan öteye geçemediler. Burada her şey, politik derinliğin en küçük biçimini bile imha etmek için pusuda bekler. Bunun anlamı, askeri operasyonlarla kol kola yürütülen, dinsel operasyonlarla yurttaş ile suçluyu karşı karşıya getirmenin her zaman mümkün olduğudur. 2005 Kasım'ındaki ayaklanmalar, başka bir bağlamda 2007 sonbaharındaki toplumsal hareketler bize bunun birkaç örneğini gösterdi. Nantes'te sınıf arkadaşlarını kapı dışarı ettiği sırada polisi alkışlayan sağcı öğrencilerin çizdiği portre, gelecekte bizi nelerin beklediğine dair bir fikir veriyor. Fransızların evrensel değerlerin koruyucusu, felakete karşı son sığınak olan devlete bağlılığının tedavisi zor bir hastalık noktasında olduğunu söylemeye gerek yok. Hepsinden önemlisi, bu kurgunun nasıl süreceğini artık kimse bilmiyor. Yöneticilerimizin bizzat kendileri giderek devleti gereksiz bir yük olarak görmeye başladılar. Çünkü bu çatışmayı gerçek haliyle askeri açıdan ele alıyorlar. Ayaklanmaları bastırmak ya da işçilere işgal edilen bir geri dönüşüm merkezini kurtarmak için üst düzey terörle mücadele birimlerini göndermekten hiç yüksünmüyorlar. Refah devleti çökerken düzen yandaşları ve karşıtları arasında ortaya çıkan vahşi bir çatışmaya tanık oluyoruz. Fransız politikasının devre dışı bırakmayı başardığı her şey şu anda zincirlerinden boşanma yolunda. Baskı mekanizmaları kesinlikle işe yaramayacaktır. Toplumsal dağılmanın bu ileri düzeyinde yaklaşan hareketin ihtiyaç duyduğu nihilizm damarını bulunacağına güvenebiliriz. Tabii bu, hareketin başka sınırlamalara maruz kalmayacağı anlamına gelmez. Devrimci hareketler buluşma yoluyla değil, yakınlaşma yoluyla yayılır. Burada kurulan bir şey, orada kurulan başka bir şeyin çıkardığı şok dalgasıyla yankılanabilir. Yankılanan bir yapı bunu tamamen kendi tarzında yapar. İsyan ne veba ne de orman yangınına benzer. İlk kıvılcımdan sonra oradan oraya yayılan doğrusal bir süreç değildir. Aksine müzik gibidir. Odak noktaları zaman ve mekan içinde dağılmakla birlikte kendi titreşimlerinin ritmini harekete kazıyabilir. Yoğunluğunu daima arttırır. Ta ki normale dönmenin artık istenmediği, hatta akıldan bile geçirilmediği bir noktaya kadar. İmparatorluktan söz ettiğimizde, herhangi bir durumda devrimci potansiyeli müdahale ve engelleme yoluyla boğan iktidar mekanizmalarının adını koymuş oluruz. Bu noktada imparatorluk doğrudan yüz yüze geldiğimiz bir düşman değildir. O kendini dayatan bir ritim, yayılan ve dağılan gerçeğin bir biçimidir. Ağır basan yanı bir dünya düzeni oluşturması değil, üzücü, ağır ve militarist bir tasfiye olmasıdır. İsyancılar grubu derken kastettiğimiz bambaşka bir kompozisyonun Yunanistan'dan yoksul Fransız banyolarına kadar tutarlılık arayışındaki gerçeğin başka bir yüzünün taslağıdır. Kriz durumunun tahakkümün yeniden inşası için sayısız fırsatlar yarattığı herkesin malumu. Zaten bu sebeple Sarkozy, mali krizin bir dünya sonu olduğunu, 2009'da Fransa'nın yeni bir çağa girişine tanık olacağımızı ilan ederken çok da yalan söylemiyormuş gibi görünüyor. Bu ekonomik kriz maskaralığının bir yenilik olduğu söyleniyor. eşitsizliğe ve küresel ısınmaya karşı topyekün bir savaş vereceğimiz yeni bir çağın şafağındaymışız. Fakat krizlerin içinde doğan ve de ekonomik, mali, toplumsal ve çevresel krizlerden başka bir şey görmeyen kuşağımız için bunu kabul etmek hayli zor. Her şeye en baştan başlıyoruz ve yalnızca birazcık kemer sıkmamız gerek. Minvalinde laflarla bizi artık aptal yerine koyamazlar. Doğrusunu isterseniz korkunç işsizlik rakamları artık bize sökmüyor. Kriz de insanları yönetmenin bir yöntemi. Ancak kendi çöküşünün sonsuz yönetimi vasıtasıyla bir arada kalabilen bir dünyada yaşıyoruz. Bu savaş toplumu yönetmenin farklı biçimleri arasında değil, indirgenemeyen, bağdaşmayan mutluluk tanımları ve bunlar üzerine kurulu bir dünya için veriliyor. Biz bunun farkındayız ve tabii iktidarlarda. Giderek çoğalıp tanınır olduğumuzu gören militan kalıntıları, bizi küçük beyinlerinin içindeki küçük tanımlamalara uydurma çabasıyla saç baş yoluyorlar. Kollarını bize doğru uzatıyorlar ki başarısızlıkları, kötürüm halleri ve aptalca sorunlarıyla bizi daha kolay boğabilsinler. Militanlar seçim ve geçiş aşaması sözleriyle bizi komünizm ihtimalinden her gün biraz daha uzaklaştırmaktan öte bir şey yapmayacaklar. Ne var ki artık onların ihanetlerine de aldatmacalarına da kanmayacağız. Geçmiş, hayatın sorunların kendisinden kaynaklandığını fark etmemizi engelleyen pek çok kötü yanıtla karşı karşıya bıraktı bizi. Kendiliğindenlik fetişizmi ile örgütsel denetim arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz. Aktivist örgütlenmelerin sensiz bir kişi eksiğiz düşüncesiyle hiyerarşik disiplin arasında can havliyle hemen bir şeyler yapmakla eli kolu bağlı şekilde geleceği beklemek arasında ertelendiği müddetçe giderek daha da cehenneme dönüşen bir cennet adına yaşanıp deneyimlenecekleri paranteze alanlarda ölüm kusan ağızlarıyla bahçede havuç yetiştirmenin bu kabusu sona erdirmeye yeteceğini tekrarlayanlar arasında bir seçim yapmak zorunda değiliz. Örgütler kendimizi örgütlememiz önündeki engeldir. Aslında ne olduğumuz, ne yaptığımız ve neye dönüştüğümüz arasında bir boşluk yoktur. İster siyasi örgüt, ister emek örgütlenmesi, ister faşist ya da anarşist örgütler, varoluşun bu yönlerini uygulamada birbirinden ayırmakla işe başlarlar. Böylelikle aptal biçimciliklerini bu ayrılığın tek çözümü olarak bize sunmaları kolaylaşır. Örgütlenmek, zayıflık üzerinden bir yapı oluşturmak değildir. Örgütlenmek her şeyden önce bağ kurmaktır, tarafsız olmayan bağlar, hem de müthiş bağlar kurmaktır. Örgütlenme derecesi maddi ve manevi paylaşımın yoğunluğuna bakarak ölçülür. Bundan böyle hayatta kalmak için gerçekleştirilen örgütlenme, aynı zamanda saldırı için örgütlenmedir. Her yerde yepyeni bir komünizm fikri üzerinde kafa yorulacak. Barların kuytu köşelerinde, matbaalarda, işgal evlerinde, çiftliklerde, işgal edilmiş spor salonlarında yeni bir suç ortaklığı doğacak. Bu değerli suç ortaklıklarından güçlerinin mevzilenmesi için gerekli araçlar esirgenmemeli. Bugünün gerçek devrimci potansiyeli tam da burada yatıyor. Giderek artan sıklıktaki çatışmaların şöyle korkutucu bir yanı var. Her zaman bu tür suç ortaklıkları için bir fırsat yaratılıyorlar. Kimi zaman kısa ömürlü oluyorlar ama kimi zaman da ihanete uğramaları imkansız oluyor. Birkaç bin genç dünyaya savaş açmaya karar verdiğinde bunun altında maddi bir çıkar, yönlendirme veya fitne aramak için polisler kadar aptal olmak gerek. Piyasa, nihilizmin ve kapitalizmin 200 yılı bizi en uç noktada yabancılaştırmasına götürdü. Kendimizden, diğerlerinden ve bütün dünyadan. Birey kurgusu gerçeğe dönüştüğü hızla dağıldı. Metropolün çocukları şunu iddia ediyoruz. Komünizm potansiyeli varoluşun en derin yoksunluğunda ama daima ötelenmiş, kaşla göz arasında ortadan kaldırılmış olanlarda yatmaktadır. İşin aslı, bütün bir antropoloji bilimiyle savaş halindeyiz. insan fikrinin ta kendisiyle. O halde bir ön koşul ve deney olarak komünizm. Bir duyarlılığın paylaşımı ve paylaşımın detaylandırılması. Ortak olanın keşfi ve bir gücün yapılandırılması. Tahakküme karşı cesur bir saldırının döl yatağı olarak komünizm. Emperyal pasifleştirmeye direnen bütün dünya, Meta'nın saltanatına indirgenemeyecek her tür dayanışma, savaşın gereklerini kabul eden bütün arkadaşlıklar için bir çağrı, bir ad olarak komünizm. Komünizm. İhtiyatla kullanılması gereken bir terim olduğunu biliyoruz. Büyük sözcükler geçindiğinde artık modası geçtiği için değil. En büyük düşmanlarımız bu sözcüğü kullandığı ve kullanmaya da devam ettiği için. Israr ediyoruz. Böyle sözcükler savaş alanı gibidir. İster devrimci, ister gerici olsunlar, anlamları aslanın ağzından alınacak birer zaferdir. Klasik politikadan kopuş, dil alanında da yaşanacak bir savaşı göze almak demektir. Sözcüklerimizle olduğu kadar hareketlerimizle de hayatımız bir bütündür. Eğer birileri yaklaşan isyanın yayınlanmasında görev aldığı farz edilen birkaç genç komünist terörist suçlamasıyla hapse atma gayretindeyse, bunun nedeni düşünce suçu işlemiş olmaları değil, aksine düşünce ve eylemleri arasında mutlak bir tutarlılık bulunmasıdır. Böyle şeylere çok nadiren müsamaha gösterilir. Bu insanların suçlandığı şey bir kitap yazmış olmak ya da metropolleri sulayan kutsal akışa fiziksel saldırıda bulunmak değil. Bunun nedeni akışın karşısına politik tutum ve düşüncelerinin yoğunluğuyla çıkmış olma ihtimalleridir. İmparatorluğun çoktan terk etmiş olduğu başka bir tutarlılık dünyasında anlamı olan bir eylemle yüzleşme olasılıklarıdır. Antiterörizm geleceğin olası suç örgütüne saldırdığını iddia etmekte. Ama aslında saldırıya uğrayan içinde bulunduğumuz durumun geleceğidir. Her bakkalın arkasında kötü niyetli bir şeyler saklama olasılığı, her düşüncenin gerisinde çağrısını yaptığı edimleri barındırma olasılığı saldırı altındadır. İfade özgürlüğünün deposuna havale edilemeyecek, anonim ama hoş karşılanan, bulaşıcı ve kontrol edilemez bir siyasi düşünce ile ifade edilen bir olanak saldırı altındadır. İktidara vahşice kafa tutacak ilk kesimin gençler olacağından hemen hemen kimsenin kuşkusu yok. Son birkaç yıl içinde 2001 baharındaki Cezayir isyanlarından Aralık 2008'deki Yunanistan isyanlarına kadar bu bağlamda pek çok işaret ortaya çıktı. 30-40 yıl önce anne babasına karşı isyan bayrağını çekenler, bunu olası bir ergenlik belirtisine değilse bile kuşaklar arası çatışmaya indirgemekten sakınmayacaktır. Bir kuşağın tek geleceği eski kuşak haline gelmektir. Mezarlığa çıkması kaçınılmaz bir yoldur bu. Gelenek icabı her şey toplumsal bir hareketle başlar. Özellikle de çürümesini henüz tamamlayamamış solun, ikiyüzlü bir biçimde sokaklardaki itibarını geri kazanmaya çalıştığı bir anda. Fakat artık sokakların tekelini elinde bulundurmuyor. Lise öğrencileri her harekete geçtiğinde, solun hala desteklemeye cesaret ettiği her şeyde olduğu gibi, mızmızlanan talepleriyle şiddet düzeyi ve kararlılığı arasındaki uçurumun sürekli genişlediğini fark etmek yeterli olacaktır. İşte bu uçurumu kendimize siper yapmalıyız. Eğer birbiri peşi sıra gelip arkalarında görünür hiçbir iz bırakmayan hareketler görmeyi sürdürüyorsak, bir şeylerin kalıcılaştığını kabul etmek durumundayız. Yeni çıkan bir kanunun geri çekilmesinin veya başka bahanelerin saçma geçiciliğinin ele geçiremediği şeyleri birbirine bağlayan bir pamuk ipliği var. Gelişi güzel bir şekilde ve kendi ritmiyle şekillenen bir güç görüyoruz. İçinde bulunduğu zamana hizmet etmeyip kendini sessiz sedasız ona dayatan bir güç. Artık çöküşle ilgili kehanette bulunmak veya sevindirici ihtimalleri tasvir etmek meselesi değil bu. Amaç er ya da geç çöküş gerçekleştiğinde buna hazır olmaktır. nasıl bir isyan olması gerektiğinin şeması çıkarmak değil mesele. Mesele bu başkaldırı halinin kesintiye uğramaması, yaygın bir kanı olduğu kadar gençliğin içinde uyanan ani bir dürtü olmayı sürdürmesidir. Nasıl hareket etmesi gerektiğinin bilincinde olan biri için bir şemanın yokluğu engel değil, fırsattır. Direnişçiler için işin özü şudur: İnisiyatifi elde tutmak. Bu noktada yaratılması gereken ateşi canlı tutar gibi canlı tutulması gereken belli bir bakış açısı, belli bir taktik, heyecan kalıyor geriye. Bir kez doğduktan sonra şimdi bile tayin ediciliğini, daimi bir belirlenim kaynağı olduğunu gösteren bir bakış açısı bu. Daha dün demode ve grotesk görünen belli başlı sorular zaten tekrar gündeme geliyor. Bu sorular değerlendirilmeli ama yapılması gereken bu sorulara kesin yanıtları bulmak değil, sorulmaya devam etmelerini sağlamaktır. Bu soruların tekrar tekrar sorulmasını sağlamak Yunan başkaldırısının en büyük erdemlerinden biridir. Genel bir ayaklanma durumu nasıl isyana dönüştürülür? Bir kere sokaklar ele geçirilip polisler kesin bir yenilgiye uğratıldıktan sonra ne yapılmalı? Parlamentolar hala saldırılmaya değer yerler midir? Yerel ölçekte iktidarı devirmenin pratik anlamı nedir? Nasıl karar vereceğiz? Nasıl geçineceğiz? Birbirimizi nasıl bulacağız? Görünmez Komite, Ocak 2009. Kitabın sonu, 24 Mayıs 2013, sayfa 120.